Ayrım 8. Otomatik Portakal. Anthony Burgess. Sayfa 76. 2. Bizim stajyerden kurtulmanın asıl başlangıcı bu yeni lavuğun getirişi oldu. Çünkü acayip tartışmacı bir mahkum tipiydi. Zihni çok pisti ve emelleri iğrençti. Daha ilk günden sorun çıkarmaya başladı. Ayrıca hepimize tepeden bakarak sırıtıp çok yüksek kibirli bir sesle böbürlenip duruyordu. Koca hayvanat bahçesindeki tek cidden dehşet suçluymuş gibi davranıyordu. Şunu yaptım, bunu yaptım, bir vurdum on aynasız öldü gibi bok püsür laflar ediyordu. Ama kimsenin ondan pek etkilendiği yoktu ey kardeşlerim. Oradakilerin en genci olduğumdan benimle uğraşmaya başladı. En genç olarak yerde kendisinin değil de benim yatmam gerektiğini söylemeye çalıştı ama diğer herkes bana arka çıktı. Onu rahat bırak, seni adi piç kurusu diye ciyakladılar. O zaman da kimse beni sevmiyor diye sızlanmaya başladı. O gece uyanınca bu korkunç mahkumun ranzamda yanımda yattığını dikizledim. Üç yataklı ranzanın en alt yatağı benimdi ve daracıktı. Ve bu herif açık saçık laflar filan edip pis pis konuşarak aletini sıvazlıyordu. Bu yüzden nevrim döndü ve zumzu çaktım. Gerçi çok dehşet dikizlemiyordum. Çünkü sağlıkta tek bir minik kırmızı ışık yanıyordu o kadar. Ama ona vurduğumu biliyordum. Orospu çocuğunu pis kokusundan tanımıştım ve sonra olay büyüdü ve ışıklar açılınca zumzu çaktım iğrenç ağzının kan içinde kaldığını, şıpır şıpır kan damladığını dikizledim. Sonra hücre arkadaşlarına uyanıp katılmaya başladılar. Tabii loşlukta biraz vahşice bir kavga oldu ve gürültü sıradaki herkesi uyandırdı sanki. Bu yüzden bir sürü ciyaklama koptuğunu ve teneke bardakların duvarlara vurulduğunu duyabiliyordum. Sanki bütün hücrelerdeki bütün mahkumlar büyük bir kaçışın başlamak üzere olduğunu sanıyorlardı. Ey kardeşlerim, sonra ışıklar yandı ve gömlekli ve pantolonlu ve kepli gardiyanlar iri coplarını sallayarak içeri daldılar. Birbirimizin kızarmış suratlarını ve titreyen zumzuklarını dikizleyebiliyorduk ve bir sürü ciyaklama ve küfürleşme oldu. Sonra şikayette bulundum ve bütün gardiyanlar olayı başlatanın herhalde ben, yani mütevazi anlatıcınız olduğunu söylediler çünkü üstünde çizik bile yoktu. Ama o iğrenç mahkumun ağzına vurduğum yerden kıpkırmızı kan boşanıyordu. Bunun üzerine cidden kafayı yedim. Hapishane yetkilileri iğrenç leş kokulu sapık suçların ben uyuyup da kendimi koruyamaz haldeyken üstüme saldırmalarını göz yumacaklarsa o hücrede bir gece daha yatmayacağımı söyledim. Sabaha kadar bekle dediler. Ekselansları banyolu televizyon hususi bir oda mı talep ediyorlar? Sabah hallederiz. Ama şimdilik kahrolası kafanı samanlı yastığına koy küçük dostum ve artık kimse sorun çıkarmasın. Tamam mı? Tamam mı, tamam mı? Sonra herkes sert uyarılarda bulunarak çekip gittiler. Kısa süre sonra da ışıklar söndü. Sonra o gece uyuyamayacağımı söyledim ve bu uyuran suçluya dedim ki, eğer istersen yatağımda yatabilirsin. Artık oradan haz etmiyorum. Leş kokulu vücudunla yatarak orayı kirlettin. Bok gibi bir yer haline getirdin bile. Ama sonra diğerleri müdahale ettiler. Karanlıktaki kavga yüzünü hala biraz terli olan koca Yahudi dedi ki, hayır kardeş. Bunu kabul etmiyoruz. Bu aşağılık herife boyun eğme. Bunun üzerine yeni gelen dedi ki, kapa çeneni pis Yahudi. Ağır konuşmuştu. Bu yüzden koca Yahudi onu marizlemeye hazırlandı. Doktor dedi ki, yapmayın beyler, sorun çıksın istemiyoruz değil mi? Tam bir beyefendi gibi konuşmuştu. Ama bu yeni gelen suçlu cidden kaşınıyordu. Kendini bir halt sandığını, bir hücreyi altı kişiyle paylaşmayı ve ben yatağım verene kadar yerde yatmak zorunda kalmayı kendine yediremediğini dikizleyebiliyordunuz. Doktorla dalga geçmeye çalıştı. Ya, demek artık sorun çıksın istemiyorsunuz Dük Hazretleri. Bunun üzerine Jojo Hon sinirli ve gergin bir sesle dedi ki, madem uyuyamıyoruz bari biraz ders verelim. Yeni dostumuzun bir derse ihtiyacı var. Her ne kadar uzmanlık alanı cinsel tacizse de hoş bir konuşma tarzı vardı. Sessiz, sakin ve sadede gelerek filan. Bunun üzerine yeni gelen mahkum dalga geçti. Hadi be oradan, sen de bacaksız. İşte o zaman cidden kıyamet koptu. Ama tuhaf bir şekilde sessizce oldu bu. Kimse sesini falan yükseltmedi. Yani mahkum başta biraz ciyakladı ama duvar ağzını zumzuklarken koca Yahudi onu parmaklıklarla yapıştırdı. Sağlıktan gelen küçük kırmızı ışıkta dikizlenebilsin diye ve yeni gelen sadece ah ah demeye başladı. Çok güçlü bir herif değil, direnme çabası epey zayıftı. Herhalde bunu bağırıp çağırarak ve kendini acayip överek telafi ediyordu. Her neyse, kırmızı ışıkta kıpkırmızı kanın aktığını görünce eski neşemin yerine geldiğini hissettim ve dedim ki, "Onu bana bırakın, haydi bırakın, şunu vurayım kardeşlerim." Bunun üzerine koca Yahudi dedi ki, "Evet evet, bu senin hakkın evlat, çak şunu Alek." Böylece hepsi geri çekildiler ve ben boşlukta bu suçluya giriştim. Ayaklarımdaki bağlanmamış botlarla dans ederek her yerine vurdum. Sonra çelme takınca pat diye yere düştü. Kafasına cidden dehşet bir tekme geçince "Oh!" deyip horul horul uyumaya falan başladı ve doktor yerdeki baygın ve marizlenmiş lavuğu dikizleyebilmek için gözlerini iyice açarak dedi ki, "Tamam, bu kadar ders yeter herhalde. Belki rüyasında artık daha iyi bir çocuk olmayı görür." Böylece hepimiz artık epey yorulmuş halde yataklarımıza geri döndük. Rüyamda çok büyük bir orkestradaydım ey kardeşlerim. Yüzlerce yüzlerce kişi vardı ve orkestra şefi Ludwig van'la G.F. Handel'ın karışımı filan gibiydi. Gayet sağır ve kör bir dünyadan bezmiş gibi görünüyordu. Nefesi çalgıların arasındaydım ama aslında çaldığım etten yapılma ve vücudumdan karnımın tam ortasından çıkan pembe bir fagottu ve üfleyince ha ha ha ha diye kahkayı basmak zorunda kalıyordum çünkü gıdıklıyordu ve sonra Ludwig van G.F. çok sinirlendi ve kafayı yedi. Sonra yanıma gelip kulağımın dibinde bas bas bağırdı ve sonra kan ter içinde filan uyandı. Duyduğum aslında bır bır bır diye çalan kodes ziliydi tabi. Kış sabahıydı ve göz kapaklarım uyku zamkıyla yapışmıştı ve gözlerimi açınca hayvanat bahçesinin her tarafını yanan ışıklar yüzünden çok kamaştılar. Sonra aşağı bakınca bu yeni suçlunun yerde kan ve morluk içinde hala baygın baygın baygın yattığını dikizledim. Sonra dün geceyi hatırlayıp biraz güldüm. Ama yataktan ip derif çıplak ayağımla dürtünce soğuk bir katılık filan hissettim. Bunun üzerine doktorun yatağına gittim ve onu sarsarak uyandırdım. Sabahları uyanması pek çok zor olurdu ama bu sefer ranzasından çabucak kalktı. Ceset gibi uyuyan duvar hariç diğerleri de kalktılar. "Büyük talihsizlik," dedi doktor. "Kalp krizi geçirmiş olmalı." Sonra hepimize bakarak dedi ki, "O kadar dövmeyecektiniz. Cidden hiç iyi yapmadınız." Coco dedi ki, "Yapma doktor, sanki sen hiç vurmadın." Sonra koca Yahudi bana dönüp dedi ki, "Alek, sen fazla ileri gittin. O son tekme çok çok pisti." Sinirlenmeye başladım. Dedim ki, "Başlatan kimdi ha? Ben sadece sonda katıldım değil mi?" Coco pu göstererek dedim ki, "Senin fikrinde." Duvar biraz yüksek sesle horlayınca dedim ki, "Şu piç kurusunu uyandırın. Koca Yahudi bu herifi parmaklığa yaslarken ağzına vurup duran oydu." Doktor dedi ki, "Bu adama hepimiz ders vermek için biraz vurduk. Kimse bunu inkar edemez. Ama öldürücü darbeyi senin gençliğinin verdiği kuvvet ve ihtiyatsızlıkla indirdiğin ortada evladım. Çok yazık." "Hainler," dedim. "Hainsiniz ve yalancısınız." Çünkü durumun 2 sene önceki gibi olduğunu çakozlayabiliyordum. O zaman da sözde kankalarım beni aynasızların zalim ellerine teslim etmişlerdi. Anladığım kadarıyla dünyada kimseye güven olmuyordu ey kardeşlerim. Cocoğun gidip duvarı uyandırdı ve duvar asıl pistaya benim, yani mütevazi anlatıcısının attığına yemin etmekte hiç zorlanmadı. Gardiyanlar ve ardından baş gardiyan ve sonra bizzat müdür gelince bütün o hücre kankalarım, kanlı cesedi yerde çuval gibi yatan bu değersiz sapa neler yaptığımı bağıra çağıra anlattılar. Çok tuhaf bir günde kardeşlerim, ceset götürüldü ve sonra hapishanedeki herkese yeni bir emre kadar kilitli kalacakları söylendi ve yemek dağıtılmadı. Bir fincan sıcak çay bile verilmedi. Böylece oturduk ve gardiyanlar ileri geri dolanıp bir hücreden fısıltı bile yükselse "kapa çeneni" veya "susun" diye ciyaklıyorlardı. Sonra sabah 11 civarı hücrenin dışından bir gerilim, heyecan ve korku dalgası yayıldı ve sonra müdürle baş gardiyanın yanlarında çok hızlı yürüyen, manyak gibi konuşan, çok mühim görünüşlü bazı lavuklarla geçip gittiklerini dikizleyebildik. Sıranın sonuna kadar yürüdüler ve sonra geri dönüp bu sefer daha yavaş ilerlediler ve çok terleyen sarışın domuz gibi herif olan müdürün "ama efendim, peki ama elden ne gelir efendim" gibi laflar ettiğini duyabiliyordunuz. Sonra hepsi hücremizin önünde durdular ve baş gardiyan kapıyı açtı. Asıl mühim lavuğun kim olduğunu hemen çakozluyor biliyordunuz. Sırık gibiydi ve gözleri masmaviydi ve kıyafeti dehşetti. Hayatımda dikizlediğim en güzel takım elbiseydi kardeşlerim. Kesinlikle son modanın doruydu. Biz zavallı mahkumlara görmeden bakıp cidden kibar, çok güzel bir sesle dedi ki: "Devlet artık modası geçmiş, penolojik yöntemlerle uğraşamaz. Suçları bir araya tıkınca neler oluyor görüyorsunuz. Suçlar artıyor. Cezanın ortasında suç işleniyor. Yakında bu hapishanelerimizi siyasi suçlarla doldurmak zorunda kalabiliriz." Dediklerini hiç kafam basmamıştı kardeşlerim ama sonuçta bana söylemiyordu. Sonra dedi ki: "Bu aşağılık insanlar gibi adi suçlularla, yani beni ve cidden suçlu üstüne üstlük hain olan diğerlerini kastediyordu kardeşlerim. Baş etmenin en iyi yolu tamamen tedavide odaklanmaktır. Suç refleksini öldürmek yeter. Bir yıl içinde tam uygulamaya geçilecek. Cezanın onun için hiçbir şey ifade etmediğini görüyorsunuz. Kendilerine verilen sözde cezalar hoşlarına gidiyor. Birbirlerini öldürmeye başlıyorlar." Sonra sert mavi gözlerini bana çevirdi. Bu yüzden cesaretini toplayıp dedim ki: "Saygısızlık etmek istemem ama efendim, dediklerinize şiddetle itiraz ediyorum. Ben adi bir suçlu değilim efendim. Aşağılık da değilim. Öbürleri aşağılık olabilir ama ben değilim." Baş gardiyan mosmor oldu ve ciyakladı: "Kapa çeneni. Karşındaki kim, haberin yok mu?" "Tamam tamam," dedi mühim lavuk. Sonra müdüre dönüp dedi ki: "Bunu denerek olarak kullanabilirsiniz. Genç, cesur, saldırgan. Bruce Lee yarın onunla ilgilenir. Siz de oturup Bruce Lee'yi seyredebilirsiniz. İşe yarayacak, merak etmeyin. Bu vahşi genç serseri o kadar değişecek ki tanıyamayacaksınız." Bu sert sözler özgürlüğümün başlangıcı filandı kardeşlerim. 8. ayrımın sonu, sayfa 81.